İstatistik Sahası'nın NBA Podcast'ı Flagrant One'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Fat Fadeaway ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte en son belli olan NBA playoff eşleşmelerini konuşacağız. Biliyorsun hocam en son bölümde aslında 2-7 eşleşmeleri de belliydi ama biz evet. Sağlıksız bir bölme olmasın podcast sırasında diye onları da bu bölüme bırakmıştık. Play'in eşleşmelerinden sonra oluşan 1-8 ve 2-7 eşleşmelerini. Tabii o 2-7 eşleşmelerinden sonra daha çok sular da aktı aslında. İşte evet. İstersen direkt hatta Boston'la başlayabiliriz. Miami Heat'le eşleşti ve Boston Celtics'in rakibinde çok önemli bir sakatlık haberi geldi. O evet. da Jimmy Butler. Play'in maçına sakatlandı. Zaten bütün maçı takıldı köşede yani. Ve devamında da maçı sonunda getirememişti hatta. Evet. İlk sorum şu. Butler olsa da olmasa da bu seriyle alakalı bir endişen var mıydı? Önce ilk olarak bunu sorayım. Sonra da
elenme konusunda yok. Hani Boston'ın bu sene Miami'yi her şartta eleyeceğini düşünüyorum. O yüzden elenme konusunda yok ama ilk turda Miami Heat'le eşleşmek ideal bir durum olmadığı da açık. Yani çünkü Miami ligde başka bir takım var mı bu kadar? Belki bir Boston vardır. Belki Denver hücum şeyiyle. Seni kendi oyununa mecbur bırakan, kendi sorduğu soruları cevaplamaya mecbur bırakabilen tek takım yaptığı ölçüde. Boston'la Denver bunu hücumlarıyla yapıyorlar. Belki LeBron James yapıyor bazen. Kendisi LeBron James olduğu için. Ama başka takım yok oyunu bu kadar terörize edebilen, kendi kurallarına göre oynatabilen, sertliği düşürüp arttırabilen. Başka takım yok ve bu takımla playoff serisi oynamak, 7 maç oynamak illa bir yerde açıklarınızın ortaya çıkması, şey olmanız, hasar görmeniz, zarar görmeniz anlamına geliyor ve Miami hani 3. tane olacak bu üstlükte playoff oynadığımız ve bu takımlar hakikaten normal sezonda da 4 maç yapıyorlar birbirleriyle. Artık iki takım da birbirini çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor ve o konuda Edge Miami Heat'e tarafına düşüyor. Çünkü Miami Heat hamle yap 3 seridir Miami Heat hamle yapan takım. Bozmaya çalışan takım. Boston Celtics kendi oyununu idare etmesi gereken, kendi oyununu yürütmesi gereken takım olarak çıkıyor seriye ve hani bir seri kazanıldı. İlk 3 senenin ilk turun ilkinde Celtics kazandı 4-3. Deplasmanda 3 maç kazandı. Marcus Smart'ın sakatlığına, Tatum'un sakatlığına rağmen geçti seriyi. Geçen sene 3-0'dan 3-3. 7. maç Tatum sakatlandı ama neden 3-0 oldu seri? Ama neden 3-3 oldu? Zaten çok konuştuğumuz bir seri. 2 hafta boyunca Miami Heat %43 ile şut attı. Boston %29 ile şut attı. Yani 2 hafta boyunca sürdü bu. Ve 7. maçta bitti. Miami kazandı ve bugündeyiz. Şimdi Boston'ın Miami Heat'e karşı asıl yani Boston yazın hangi hamleleri yaptı diye sorarsan Boston yazın Miami Heat'i yenmek için hamleler yaptı. Miami Heat'i kolay geçmek için hamleler yaptı. Yani Porzingis hamlesi çok açıkça Miami Heat'e karşı yapılmış bir hamleydi ve normal sezondaki 4 maçta da gördük ki 4 maçın 4'ünde de çok iyi oynadı Porzingis. Birinde sanki oynamadı ama hatırlayamayacağım. Ama hepsi yani Porzingis bu sene Miami'ye karşı gerçekten klinik koydu ortaya. Çünkü Miami Heat'in en önemli silahı mesela Eric Spoelstra her zaman iyi bir koçtu da bu adam mesela 2015'te de koçtu. 41-41 yapıyordu takım. İşte diyorduk ya Spoelstra iyi koç ama takım kötü. Şimdi takım kötü, takım da kötü. Spoelstra final yapıyor. Aradaki fark Jimmy Butler değil bence. Tabii ki Jimmy Butler'ın büyük bir getirdiği takıma karakter, özgüven var. Ama Bam Adebayo savunma konusunda ligin en esneklik sağlayan uzunu. Yani Bam Adebayo ile her coverage oynayabiliyorsun. Switch rahat, drop çok iyi. Şey gap double. Çok iyi. Swap double alanın zaten adam alan savunması Allah'ı. Yani alan savunması için daha iyi bir pivot hayal edemezsin yani. Belki Rob Williams'ın ayakları iyiyken alan savunması için daha iyi olabilirdi ama onun da dizi gitti maalesef. Hani
evet.
Adebayo inanılmaz bir şey yaratıyor. Esneklik. Ve Porzingis'in şeyi varlığı aslında şunu yapma opsiyonu sağlıyor. Porzingis, Adebayo, senin adamın belli, senin adamın belli. Porzingis'i tepeye koyuyorum. Götün yiyorsa boş bırak.
Evet.
Porzingis'i posta indiriyorum. Durdurabiliyorsan durdur. Ligin en iyi 3 postapçısından biri. Porzingis'i pick and roll'a sokuyorum. Switch'le. Hani Bam Adebayo'nun tüm kavurucular savunmasına Celtics Porzingis'i getirerek tüm kavurucular hücumu getirdi. Pick and roll'um var, post-up'um var, üçlüğüm var. Hani yavaş birini bulduğumu şey yapıyor. Close-out'una falan saldırıyor. Garip bir adam yani.
Evet.
Hani çok büyük ve bu normal sezonda oynanan 4 maçta da gördük. Çok büyük avantaj saldı Celtics'e Miami karşısında. Ki Miami o maçların hepsini gerçekten ciddi oynadı. Miami arada hakikaten normal sezon maçını sıkar havaya. Ama bu maçları ciddi oynadı. Onu da söylemek lazım. Yani o yüzden ilk analiz şeyine geçmeyecek olursak Porzingis'in getirdiği avantajdan Porzingis'in Miami'ye karşı şey olmasından, hani Miami'nin sorularının birçoğuna cevap olmasından ötürü benim...
Antitez olması.
Efendim?
Antitez olması diyorsun yani.
Aynen. Yani Porzingis gayet esneklik yaratan bir oyuncu. Ki Celtics'in sıkıntısı esneklik yaratamıyor olmasıydı. Elinde Marcus Smart'ın olması sebebiyle. Marcus Smart bazı şeylere mecbur kılıyordu Celtics'i yapmak konusunda. Topu belli ölçüde eline vermen lazım. Post-up oyunu pek oynamaman lazım. İşte pick and roll'u vermen lazım arada falan gibi. Maalesef çok acı çekiyorum bunları söylerken. Gerçekten fiziki acı çekiyorum yani. Ama Porzingis sorunların birçoğunu çözdü. Ben o yüzden seri yani Butler'da olsa Butler'da olmasa hani geçen seneli bu seneki takımları ele alalım. Celtics geçen seneden hem form olarak hem taktik esneklik olarak hem şema olarak daha iyi bir takım. Hem sağlık olarak da daha iyi bir takım. Miami geçen seneden form olarak da şema olarak da oyuncu kalitesi olarak da daha kötü bir takım. Geçen sene seri 7'ye gitti. Miami yüzde hani arada %13'lük bir üçlük yüzdesi farkı vardı. Serinin hikayesi buydu bence. Yani ben hala aynı tezi. Serinin hikayesi buydu yani.
Ve senin hani hikayesi Caleb Martin'in yanında böyle şey olmasıydı yani.
Caleb Martin'in senin hikayesi. Hani onun üzerine yani ben zaten bir daha oynansa Celtics kazanacağını düşünüyordum. Şimdi daha iyi Celtics, daha kötü Miami. Üstünde şey yok, Butler yok. Yani Butler olsa bile ben kazanacağını düşünüyordum. Ancak ben de bu seride hani hemen şey yapayım. Ne olursa olsun süpürebileceğimizi de düşünmüyorum. Hani kazanacağız ama ideal bir durum değil bu Celtics için.
Nasıl yani?
Abi ilk turda Spoelstra ile oynuyorsun. Spoelstra illa bir maç alacak senden. Ve muhtemelen içerideki maçlardan birini alacak.
Peki şimdi o zaman şunu getirelim. Şimdi Miami Heat. Ben geçen bölümde mi, önceki bölümde mi şey demiştin abi, yani underdogsan senin rakibin elinden bir şey alman lazım.
Evet.
Oyuncu sağlık yapman lazım, oyunundan bir şey götürmen lazım. Peki bu Miami Heat kadrosu Celtics oyunundan bir şey götürebilir mi? Kaybetse bile bunu bir seriye dökebilir mi yani? Yakın maç oynayabilir mi?
Oynayabilir çünkü hani şimdi Miami Heat'in savunma hücum geçişleri çok basit bir mantık üzere rakibin üçlük işini şey yapıyoruz. Rakibin en büyük yıldızına saldırıyoruz. Mesela Tatum'un penetresine çok saldırıyor Miami takımı. Özellikle Celtics'in kazandığı turda Oladipo şey gibi geliyordu yardım savunmasına. Hatırlarsın. Tren gibi geliyordu yani. Evet. Köşeden falan geliyordu Tatum'un penetresine saldırmak için.
Oğlum temizsen çekeyi fırlat.
Aynen öyle savunma yapıyorlardı. Geçen sene hatırlarsın çok meşhur tüm oyun planımız Jaylen Brown'un topu soluna vurmasınaydı maçı. Hani bence Tatum'la Brown'un penetrelerine ciddi şekilde saldıracak bu takım. Çünkü iki takım da düşük pace takımı. Celtics ligin pace 23.'sü, Miami pace 29.'sü. Hani yarı sahaya indiğinde oyun penetrelerini. Zaten Celtics'in oyununun en önemli kısmı dribbling, yani iç dış oyununu çok iyi yapıyor olması. İçeri giriyor, post up'la giriyor, penetreyle giriyor, pick and roll'la giriyor, dışarı çıkıyor, iki pat yapıyor. Çok iyi bir hücum şey yapıyor. Zaten Celtics tarihin en iyi hücum takımı şu an offensive rating olarak. Evet. Ve cidden tarihin üçlük rekorunu kırmasına 13'lük falan kaldı. Hani o kadar bir farkla üçlük rekorunu kıramadı Celtics bu sene. Ve hakikaten pasör hakikaten neredeyse hani 2016 Golden State demeyeceğim. Orada işte Curry gibi inanılmaz bir tekil hücum vardı ama o kadar büyük tekil hücumu olmayan en iyi hücum belki de tarihte. Celtics'in hücumu. O yüzden Brown'la Tatum'un şeyini almak isteyecektir elinden. Penetresini. Bunu da yapabiliyor. Çünkü ikisi de hata yapıyorlar bu konuda ama Brown'un geçen seneden bu seneye çok geliştiğini söylemem lazım. Not olarak düşmem lazım. Hı-hı. Ama şeyi var işte. Celtics'in buna karşı artık şeyleri var. Başka cevapları var. Mesela White Porzingis pick and roll'u yani takımın 3. ile 4. oyuncusunu birbirine yaptığı pick and roll NBA'in en verimli 5. pick and roll ikilisi falan. Yani Celtics'in şunu yapmaya eğer sakin kalabilirse takım, hani orada Mazzulla'ya ne kadar güveneceğiz soru o. Eğer sakin kalabilirse Celtics gerçekten şunu yapabilir. Mazzulla çağırıp side pick and roll White Porzingis, strong side'a Joe Holiday'i koyuyorum, zayıf tarafa Jaylen Brown'u koyuyorum, Tatum ikinci yaratıcısın. Bunu şey yapalım biraz derse orada hakikaten o high smithler, my smithler, o tüm penetreye şey yapacak adamlar, saldıracak adamlar topsuz tarafta kalmış olacaklar. Hani Miami elinden alabilen, hani özetleyecek olursam Miami elindeki oyuncu şeyiyle zaten bunun için oyuncu yetiştiriyorlar. Hani high smith ligin en iyi 5. mi ne isolation savunmacısıymış olduğunda. İkinci FC oluyor karşı eklediğinde. İşte Delon Wright'ı bu yüzden aldılar. Pazarından. Buyout pazarından. Rozier'in durumu ne?
Sakat.
Dönecek mi?
Valla onunla alakalı bir malumatım yok. İstersen hemen bir kontrol edeyim sana.
Mesela Rozier oynarsa Rozier da iyi bir saldırıcıdır. Ancak Celtics'in fazla cevabı var buna. İlla bir şeyler alacaktır ancak Celtics'in aldığı durumu da idare edebilmesi lazım. Hani ben gerçekten şöyle bir şey görmek istemiyorum yani. Hani 2-2 5. maça gidiyoruz. Neden 2-2 gidiyoruz? Çünkü ne bileyim işte Tatum post-up'ları çalışmadı diye bir şey görmek istemiyorum. Çünkü o çalışmıyorsa bu var kardeşim. Onu çalıştır yani.
Tabii canım.
Hı-hı.
Aynen öyle. Peki yani bu serinin şöyle bir soru sorayım sana bu şeyle alakalı. Diyelim ki yakın bir 5 maçlık seri oldu. Yani işte bir tane kaybettin. Atıyorum ilk tane maçta çok yakın geçti. Bu seni mesela atıyorum ilerleyen turlar için böyle bir endişeye
hayır.
Sevk eder mi?
Miami ile oynuyorsun abi. Yani Spostra ile oynuyorsun. Ben şu an hani olmuştu. Boston Nets'i süpürdüğünde tarihin en düşük farklı süpürmesiydi galiba. 10 sayımı ne bitmişti toplam seri süpürme olmasına rağmen. Indiana'yı süpürdüğünde, özür diliyorum. Indiana'yı süpürdüğünde, son senesinde, Kyrie'nin son senesinde. Indiana'yı süpürdüğünde o tarihin en düşük farklı süpürmesiydi. Ya 10 ya 7 öyle bir şey bitti o seri. Öyle bir şey daha yani. 4 farklı kazanalım. 4 tane buzzer beater. Hatta olsun. 4-1 kazanalım olsun. Serinin averajını Miami Heat kazansın. Yani hiç umurumda değil. Geçelim Miami'ye.
Geçelim diyorsun.
Daha kolay ya. Cleveland gelecek Allah aşkına. Cleveland daha kötü takım Miami'den. Playoff için. Cleveland'ı zaten orada şak şuka yapacağım yani. Yani şey yok. O konuda öyle dertlerim yok.
O da yani Miami tarafında da geçecek olursak çok kısa. Adebayo bu takımın yarı sahada böyle daha agresif olması istediği oyuncu. Ama orada karşısında çok rahat karşılayabilecek bir oyuncu var. Butler yok. Herhalde şimdi Rozier de yok. Herhalde Miami Heat ama öyle ama böyle Hero Ball oynayacak. Nasıl şaka?
Evet. Budur nokta.
Tabii
Hero oynayacak.
yani Şafak Sezer gibi bir gülüş oldu bu, daha çok hani çay alan Şafak Sezer sahnesi. Herhalde Hero'nun eline çok bakacaklar bu serinin
Evet.
inşaatına.
Ya zaten açıkça konuşmak lazım. Miami'nin bu kadar kötü normal sezon takımının olmasının sebebi Hero'nun kötü oyuncu olması, yani rol için kötü oyuncu olması. Yani Hero'nun şey kalitesinde bir oyuncu olması lazım. Miami'nin mesela, Miami'nin 8. değil de 4. 3. falan girmesi için playoff'lara Hero'nun hani Jamal Murray de fazla olur da, en azından Dejan Tamuri seviyesinde bir oyuncu olması lazım. Kendini yaratıcılık konusunda. Yani kolay şuta gidemiyor bir kere Hero. Turnike attığında mesela gözünü kapa, Hero turnike atıyor gibi bir sahne geliyor mu gözünün önüne?
Yok. Kolları zaten negatif bir wingspan
Aynen,
var
kolları
biliyorsun
zaten
Hero'nun.
negatif. Aynen şey abi, biz de bu arada bu çocukların kolejini de konuşuyorduk. Yani şimdi kanat genişliği
Tabii
negatif
canım.
değil mi? İlk Hero, hayatımda ilk defa Hero konuştuğum podcast bölümü geldi aklıma. Çok iyi bir maç oynamıştı Kentuck. Çok iyi bir maç oynamıştı. Ondan sonra neredeyse yarım saat Uğur'la şey, Hero konuşmuştuk.
Game winner atmıştı turnuvada.
Evet. Yok, normal sezonda bir de çok iyi bir maç oynamıştı. Böyle 30-35 sayı falan yapmıştı.
Ha, doğrudur. Calvin Johnson aynı takımda. Ben
Sanırım Michigan State'e karşı hatta.
doğrudur abi. Doğru. Şey, Tillman'a karşı.
Ay, Tim Kazius Winston. Galatasaray
Ama ne
değerlerini anlıyor.
topçuydu be. Ulan ne topçuydu ya. Cassius Winston. Neyse.
Hakikaten ya. Hiç olmadı ama. Bayern Münih'te falan da tutunamadı herif. Ne yapıyor acaba? Neyse. Hani
Velet Aynan.
abi kolay şuta gidemiyor Hiro.
Evet.
Hani kolay şuta gidemediği için sürekli böyle hakikaten 22'de 6, 10'da 18'de 10 falan gibi, yani kötü şutlar kullanıyor. İş böyle yani, o kötü şut profiline göre yine iyi skorer ama iyi bir skorer olman için kolay şuta gidebilmen lazım. O hiç yok. Onun dışında çok streaky bir şutör. İlk şutunun girmesi gerekiyor hakikaten. Maçın içine girmesi için. Ve topsuz oyunda nasıl diyeyim? İlla bir şekilde toplu kullanman lazım. Yani perdeden mesela Duncan Robinson gibi değil. Hani ya da
Evet.
ne bileyim işte Jrue Holiday, Derrick White gibi değil mesela. Derrick White köşede de duruyor. Pick and roll üstünden de atıyor. Ama yapmıyor onu Jrue. Ama
Evet.
trik olmasında şöyle bir avantajı var. Bir maç çıkacak, 35 atacak hakikaten Hero. Yani Hero'nun 35 atmadığı maç olacak mı seride? Olmayacak yani. Çünkü adam perde aldıktan sonra, ki Bam Adebayo ligin en utanmaz arlanmaz şeycisi, hareketli perdecisi. Hani düz perde yapmıyor zaten Adebayo. Hani ben zaten Miami serilerinde, yani benle kimse, Allah'tan bu Miami serisinde kimseyle oturup maç izlemeyeceğim. Hep yalnız izleyeceğim maçları. Şu üstüm başımı yırtıyorum yani. Şu hareketli perde çalınan şuna diye. Hani
Orada
o
faulü kim
yüzden
vermiyor faulü?
hocam ben bir şey soracağım.
Brothers.
Neyse. Ya evet, Hero'nun zaten, evet yani Miami'nin birçok sorunu Hero'nun takaslamaya çalıştıkları oyuncuların kalitesinde olmaması. Ve
Katılıyorum.
o yüzden bu mesela bu seride Hero yerine işte geçen dönemde almaya çalıştıkları Lillard olsa çok başka bir şey konuşurduk. İşte Dejan Temöri olsa çok başka bir şey konuşurduk. Donovan Mitchell duyumu çıkmış galiba, bu bir şey sıkmış galiba. Bilemiyorum. Hani Donovan Mitchell olsa çok farklı bir şey konuşurduk ama konuşacağımız şey ilk turda Boston'la Miami'nin eşleşmesi değil, konferans finalinde Miami'nin Boston'a ne kadar tehdit yaratacağı olurdu. Yani bu
Katılıyorum,
takımı
katılıyorum.
bu mediokritede tutan şey Tyler Hero ve onu da bu seri, eğer Jimmy Butler hiç dönmezse, ki Jimmy Butler konusunda da hani bilgi vermiş olalım. 17 Nisan günü sakatlandı. Kötü bir sakatlık. Kelly Oubre üstüne düştü adamın dizinin. Hani bence orada da Kelly Oubre bilerek düştü. Hiç sakınmıyor kendini çünkü üstüne düşerken. Hani insan refleksi olarak sakınırsın kendini. Düşüyor üstüne. Bayağı bacağı esniyor. Maçta zaten yürüyemiyordu. Sonra işte MCL'de bir sıkıntı olduğunu, yan bağlar galiba, orada bir sıkıntı olduğunu söylediler ve önümüzdeki haftalarda şey olacağını söylediler. Şimdi ilk haftayı kaçırsa 2 maç kaçırıyor. İkinci haftayı kaçırırsa 6 maça falan geliyor. Hani seri 7'ye gitmesin. Yani öyle bir şey hiç yaşamak istemem. Yani. Seri 7'ye gidiyor, 7. maç Jim Butler dönüyor gibi bir şey yaşamak istemem. Ha, ama Miami'nin şöyle bir avantajı var. Serinin birinci ile ikinci ve ikinci ile üçüncü maçları arası ikişer gün var. Yani seri ön kısımda mola alıyor. Eğer Jimmy Butler böyle 13 güne falan dönebilecekse bir maç erken dönmüş gibi oluyor. Ama MCL'den gelen 13 günde dönmezsin yani. O bir aylık falan bir sakatlık. Ama işte Ertuğrul Karanlık, Miami'nin sağlık ekibi bir Ertuğrul Karanlık aşısı yapar. Hemen dönüverir. O da bakarız duruma yani.
Peki. Çılgın tahmin.
Çılgın tahmin. Seri 7 maça gider.
Yani kapatıp gidin abi o zaman ya. Harbiden yani.
Ya Boston son şampiyon olduğunda da ilk 2 turu 7 maç geçti hocam. Bu şey değil. Ayıp değil.
Ya ayıp değil de yani bu şekilde bitirdim bir sezonun sonunda da ilk yani.
İşin tadı kaçar. Onu söyleyeyim yani. Canımız sıkılır bayağı. 7. ay.
Aynen.
Hani mesela şey oluyor ya, 10 gün podcast yok falan. Hani neden yok? Evet. Yani. Senin moralin bu.
Yani 7-7 giderse hakikaten şey oluruz. Gora'daki sahne gibi oluyor. Eve'nin yani oluruz. O yüzden uzatmaması lazım Boston'ın. Benim çılgın tahminim Adebayo bir maç triple double yapar.
Bir maç mı? Bence en az 3 maç yapar.
Yok be abi.
Ha, seri ne kadar? Seri 7 olursa 3 maç yapar ama 4'te biterse 1 maç yapar.
Evet. Onun haricinde ben tahminimi de 4-1 Boston olarak
ben de 4-1 Boston söylüyorum. Ben de 4-1 Boston diyorum.
Geçelim mi 2-7'ye?
Geçelim.
Joel Embiid döndü. Şimdi tabii 2-7 eşleşmesi Knicks. Ve takımı playoff'a soktu. Knicks Sixers eşleşmesinde. Ama şu da bir gerçek abi. Bu serinin gidişatını herhalde tamamını Embiid'in sağlığı üzerinden okuyacağız. Son maçı kazandılar. Maçın sonunda çok iyi oynadı hakikaten. Kabul etmek lazım Heat maçının. Ama o 44-45 dakikayı da çok üçüncü vitesi dahi değil. Yani birinci, ikinci vitesi geçirdiğini gördük. Böyle bir Embiid'le seriye giriyorken sen Knicks'in ya da pardon Sixers'ın bir şansı olduğunu düşünüyor musun?
Yok ya. Yani yani kafamda Knicks'in elendiği bir şey kuramadım ben. Senaryo.
Yani katılıyorum. O yüzden sana şunu sorayım. Embiid bu şekilde diyelim. Bu yolda. Bu performansa devam ediyor. Knicks karşısında Sixers nasıl hücum bulacak abi?
Abi ya Embiid'den de bence daha büyük sorunları var. Ve bu konuda Tyrese Maxey konusunda abi insanların dürüst olması lazım. Tyrese Maxey ortalama bir skorer şu an. Yani evet çok verimli. Yani Tyrese Maxey ligin en iyi delicisi muhtemelen. Donovan Mitchell'la beraber. En iyi. Bu konuda hiçbir şey vermiyorum. Üçlü tesisinde de çok iyi oynuyor. Pick and roll'da gerçekten her uzunun isteyeceği bir Paul Reed'i topçu yaptı. Yani sahada kalabiliyorsa Paul Reed tek sebebi iyi perdeci olması. Çünkü Maxey bir şey yaratıyor perdeden sonra. Ama topu durduruyor. Topu çok durduruyor. Abi durdurma bu kadar topu. Yani kurbanın olayım Tyrese Maxey'i. En çok seven insanlar Türkiye'de bu iki insandır. Şimdi abi mesela turnover rate'de Philadelphia Ligi'nin en iyi takımı. Tamam mı? En az top kaybı yapan takım yüzde olarak. En az. Neden? Pas doğru. Yapmıyor takım çünkü. Pas yapmıyor abi takım.
Hani, Miami zaten biraz pasta zorladı. Top kaybı makinesine döndüler.
İlk maç. yani ilk beşi takımın Maxi, Lowry, Oubre, Harris, Embiid. Hani hadi Lowry biraz yılların doğayan basketbolcusu Kyle Lowry. Abi geri kalan dörtlü abi öyle kararlar vermeye başlıyorlar ki top eline gelince. Abi siz ne yapıyorsunuz diyorum ya. Maçı izlerken hakikaten şey oluyorum böyle hani plan ne? Niye yapıyorsun bunu? Amaç ne? Hani ne kazanım elde etmeye çalışıyorsun? Hani kafada sürekli bu pozisyon sayı atmak var. Yani bu pozisyon ben sayıyı nasıl atabilirim? Hani burada abi her pozisyon hero ball oynuyorlar. Açıkça konuşmak gerekirse. Ve Knicks gibi savunma takımının en arayıp da bulamayacağı eşleşme bu. Çünkü kesin ihtimalle yarı saha takımı ligin en düşük pace'ine sahip New York Knicks. Onunla beraber birçok oyuncusu var. Birçok savunmacısı var. Ve üçlü tehdidi iki takım içinde en iyi işleyen oyuncu da Knicks'te. Jalen Brunson. Hani
doğru.
Brunson'ın sakatlanması lazım Sixers'ın turu geçmesi için. Ki Embiid sağlıklı olsaydı da bence Sixers favori, Knicks favoriydi. Yani
o konuda ona katılmıyorum. Ona katılmıyorum.
Ya abi yani
hala tırdın da şu anda
hala playoff'da Embiid'e güvenenler olduğu hani durum yok.
Sağlıklı olsa diyorsun.
Ve sağlıklı olsa ne sağlık mesela Horford'a karşı sağlıklı değil miydi kardeşim geçen sene? Yine mi sakattı?
Ya kardeşim Knicks'in bütün uzunlarını tık tık kar kovalarını sokup onları sağ dışına atacaktı bu adam.
O sırada, o sırada maça Oji Anunoby Embiid eşleşmesiyle başlayacak olan Thibodeau Hoca.
Ya kardeşim yapsın. Onu da atar. Senden öncekileri gene dövdük yol üzerinde falan derdi yani Embiid yani.
Neyse sağlıksız olduğu için şey yapmayalım. Hani aynen, zaten aynen. Bu arada Miami maçının sonunda böyle gerçekten kötü 14'te 5000 falan girdi. Sonra bir
aynen öyle.
Önünde kaldı, turnike attı. Basket faul aldı. Sonra bir tane hücum reboundu hakikaten kucağına düştü. Üçlük attı. Böyle bayağı strateji üçlük attı. Bir tane çok iyi asist yaptı. Yani maçın sonunu aslında bir tane Oubre'nin basket faulüne asist yaptı tepede. Embiid. Hani maçı şey yapan, kazandıran sekansı Embiid oynadı ama sahada hareket edecek hali gibi yoktu yani.
Kesinlikle.
Ve hani Nick yapısı gereği sürekli Brunson pick and roll'ları üstünden oynadığı için Embiid'i topun karşısında bırakacak savunmada. Hani
hep dizlerine saldıracak aslında yani.
Evet, iyi de orta mesafeci Brunson. Hoş Brunson'ın potaya girişlerini elemine edecek bir süre Embiid'in şeyi varlığı. Embiid ya bu konuda aklını vermek lazım. Gelişti. Ve savunmayı bloklayarak, savunarak yapmıyor. Caydırarak, içeri girmekten vazgeçirerek yapıyor. Mesela Chet Holmgren'in de şeyi iyi. Rakibi potada koruması. O da %52 efficiency field goal tutuyor rakibi potaya üstüne gittiklerinde ama Embiid'in üzerinden bu sene 230 tane denenmiş. Tabii sakatlık farkı da var. Ama Holmgren'in üstünden 470 tane denenmiş. İki kat fark.
Tabii.
Hani Embiid'in varlığı onu şey yapacaktır ama asıl sorun hani bu seviyeye dair baktığında asıl ortaya çıkan sorun Sixers'ın korkunç top dolaşımı, buna karşı Knicks'in mükemmel bir yarı saha savunması olması. Yani bir de Maxey'nin o penetrelerinde Anunoby kimle eşleşecek? Anunoby'yi Harris'in Oubre'nin üstüne atmanın falan alemi yok. Hani Caşar Tarnet'e bu tarafı. Anunoby'yi şimdi Maxey'nin üstüne atacaksa ki utanmaz bir adamdır bu konularda Thibodeau. Yani yani sıkıntı var abi. Yani Maxey Anunoby düşünsene 5-6 maç dövecek Anunoby böyle küt. Hakikaten şeyde cilvedik köpek balığı sahnesi olacak yani.
Hatta ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bilmiyorum katılacak mısın? Brunson'ı her isim bile üzerine atabilir abi.
Tabii abi.
Hani oynayacaksa hani at bakalım Harris'e topu. Oynuyorsa şey oynasın. Post-up oynayabiliyorsa oynasın bakalım. Buna ya, bile şey yapabilir yani. Buna bile itebilir.
Muhtemelen Lowry'nin üstüne atar. Bu arada
Jalen Brunson. Evet, doğru.
Burada hani bir not olarak düşelim. Jalen Brunson'da Lovre'de ikisi de Villanova şeyleri, efsaneleri ve hani oyun stilleri de birbirine çok benzediği için benim kolejdeyken, kolejden beri çok yakıştırdığım, karşı izlemeyi çok sevdiğim ikiliydi. Muhtemelen Brunson Lowry ile eşleşir. Sağın iki tarafında.
Doğru.
Ama hani işte şey falan da var. Hani biraz da dilencilik. Deuce McBride. Mesela o da Maxey'nin üstüne atılabilecek bir vücut. Hani Jaşart öyle, DiVincenzo öyle. Bu adamlar iyi topa baskıcılar. Perdede savaşan adamlar. Zaten perdede savaşmayan adamın Knicks'in rotasyonunda işi yok.
Bir de
Ve şey...
Max'in elinden o top çıktığında ne yapacaksın abi? O da var yani.
Evet, Max'in işte asıl sıkıntı o zaten. Max'in elinden top çıktığında abi yani ikinci yaratıcısı yok. Buddy Hield bak
Evet.
maçı nasıl, şey maçı nasıl çözdüler? Heat maçını. Buddy Hield penetre etti.
Aynen. Batum şut
Hani
soktu. Badiyat potaya gitti.
aynen yani Buddy Hield gibi Max'i top elinden çıkardığında ikinci aksiyona hemen başlayan, ne yapacağım diye düşünmeyen bir adam daha olsa bu takımda, hani kim gibi mesela, hani mesela J-Dub gibi demek istemiyorum da
Monk.
mesela Dinwiddie ya. Hani Dinwiddie gibi bir adam olsa, Dinwiddie öyle böyle. Dinwiddie iyi bir üçüncü yaratıcıdır yani. Üçüncü işini yapar. Dinwiddie'nin sıkıntısı zaten bu adama gel birinci gard ol diyorlar sürekli. Adam onu beceremiyor. Yoksa ikinci gard olarak iyi. Mesela o tarz bir adam olsa bence iş yapardı. Bu takımda sorunların bir kısmını da şey yapardı, çözerdi. Ama mesela Kyle Lowry'nin çok iyi savunma yapıyor. Kyle Lowry Philadelphia'da. Ama göt gitmiyor abi artık potaya. Hani göt gitse fark yaratacak da göt gitmiyor. Neyse, velhasılı kelam ben Knicks'i favori görüyorum bayağı ciddi şekilde.
Katılıyorum ben buna. Yani Embiid'in olmadığı durumda bu sefer şu, yani Embiid'in sağlıklı olmadığı durumda şöyle bir sıkıntı oluyor. Sixers için. Abi Isaiah Hartenstein ve Mitchell Robinson'ı sağ dışına atamıyorsun. Atamadığı zaman da Knicks savunması çok çok büyük ve çok fizikli kalıyor ve harbiden şey yani acayip boğuyorlar seni. Maxi'nin de üzerine dediğin gibi atacağı oyuncular var. Ben hakikaten Embiid bu durumdayken yani ne kadar çember koruyabilirler, ne kadar hücumda da potaya yaklaşıp kolay sayı bulabilirler. Ben bu konuda çok ciddi endişelerim
Şimdi...
var. Yani Brunson bir de çok oyun tamamen kontrol edecek ya. Yani ne yaparsan
Evet.
yap Brunson'ı top kaybına zorlayamıyorsun. Ya da ne yaparsan yap Jalen Brunson'ın istediği yere gitmekten düzenli şekilde alıkoyamıyorsun.
Şunu da
Ve bu
şey
bir ilk
yapalım.
süreçmesi.
Şunu da
Yani
konuşalım.
konferans finali olsa. Hı.
Şunu da konuşalım. Şimdi Embiid sakat, o yüzden 40 dakika falan oynamayacak. Yani 35, 36, 37 oynar. 40 oynarsa şey, siz maç sonuna saklayamazsın. Çünkü New York'ta çok yoğun oynuyor oyunu. Hani diğer takımlardan daha da yoğun oynuyor. Abi şöyle bir sıkıntı var. Knicks açık ara liginin iyi hücum reboundu takımı.
Onu evet.
Evet. Philadelphia'nın bench pivotu düz tahta 4 numara. Hani adam şey, pivot değil her şeyden önce. Bu adam depolde şey oynuyordu. 4 numara oynuyordu. İyi bir ribaundçı oldu, hani çok iyi bir ribaundçı olduğunu, çok kalın bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. Mesela rakip Knicks değil, başka bir takım olsa kesin Batum'u 5'le denerdi. Hani ama onu da yapamıyorsun. Ve Embiid sahadayken değilken New York 3 tane oyuncuyu corner crush'a gönderdiğinde Philadelphia nasıl sağ çıkacak bundan? Mesela Tobias Harris'in çok iyi rebound katkısı vermesi lazım bu takıma. Eğer Tobias Harris zaten, yani Tobias Harris'in zaten kariyer hikayesi bazı anlarda kaybolmak. Ama bir iyi bir şey yapabildiği bir şey varsa o da çok iyi bir reboundçu. Pozisyonu için, 3 numara için çok iyi reboundçu. Hoş işte Tobias Harris'in artık ne kadar 3 dersen artık 4 oldu o da. Hani o yüzden çok kırıl, hani çok kırılan oyunlar görebiliriz Philadelphia'dan. Çünkü Embiid'siz 5'leri hakikaten nasıl idare edeceksin? Hem hücumda hem savunmada. Embiid'siz bir 5 hayal edelim. İşte hani ilk 5 sadece Embiid yerine Paul Reed var. Hani ilk oturan Embiid oldu diyelim. Ki Embiid'in iyi 5'i bu. Maxey yanına bir tutuyor. Yarı sahada yaratacağım hiçbir şey kalmadı. Belki işte Oubre'nin yerine Buddy Hield atar. Ama Buddy Hield'ın topsuz perdelerini de çok iyi kovalar. Di Vincenzo falan. Miles McBride. Yani rotasyonda kim varsa çok iyi kovalar. Şey yapamıyorsun, savunmada Embiid yok. Brunson perde alıyor. Perdenin bir sağına vuruyor, bir soluna vuruyor. Maxey götüne alıyor. Lowry'yi götüne alıyor. Ve top kaçsa bile zaten iyi bir şut bulacak. Top kaçsa bile 3 kişi hücum ribandına giriyor. Senin o sırada şeyciğin ribandçın Paul Reed'le Kelly Oubre. Hani bu yüzden NBA'siz dakikalarda çok kırılgan seriler, oyunu hakikaten böyle bıktıran New York performansları görebiliriz.
Döver abi biliyor musun New York?
Efendim?
Bir de New York diyorum, döver abi, döver yani. Dövecek abi, yani.
New York'un olayı o zaten. Ve bir de şunu da not olarak düşünmek lazım. Bu bir Kuzey-Doğu Amerika eşleşmesi. Philadelphia ile New York. Evet. İkisi de aynı bölgedeler. Çok yakın yerler birbirine zaten. 2 saat falan diye. Arabayla 4 saat falan olması lazım. İki şehir arası. Neden bunu bildiğimi sakın sorma. Ve New York zaten playofflarda inanılmaz bir atmosfer. Bir de Philadelphia'dan da en iyisi, en sevdikleri takım değil yani. Hani Boston New York'la eşleşseydi ya da eşleşirse nasıl bir iç saha atmosferi olacağından bir tık daha düşük hali olacak ama yine çok iyi bir atmosfer olacak. Ona karşılık şey tarafı, Philadelphia taraftarı da ligin en kırılgan taraftarı. En kırılmaya yakın taraftarı. Hemen ıslıklar başlıyor. Hani ilk yarı, yani play-in maçının ilk yarısında üçlükten fazla ıslık oldu diye şey geldi. Tweet geldi StatMuse'dan. Üç üçlük atmışlar, beş tane ıslık mı gelmiş? Öyle bir şey olmuş. Yani o yüzden taraftar performansı konusunda, atmosfer konusunda da eğlenceli bir şey olacak, seri olacak. Bu arada şeyde not düşelim. Normal sezondaki 4 maçın 3'ünü New York kazandı. Hani normal sezonda da 3-1'di ve galiba 3'ünde Embiid vardı yanlış hatırlamıyorsam.
Çılgın tahmin.
Çılgın tahmin. Sürpriz New York Knicks.
Güzel. Benim çılgın tahminim şu. DiVincenzo bir maç 9'u 3'lük atar ya.
Of. Dediği tahmini senden alayım ilk.
Knicks. Her halükarda Knicks'e 4-2 diyeyim hadi.
Ya 4-2 daha şey ama ben daha 4-1'e yakın bir 4-2 bekliyorum. Ben de 4-2 bekliyorum ama daha 4-1'e yakın bekliyorum.
Ya ben Knicks'in genel yetenek toplamına güvenmiyorum ya. 5 maçı bitirecek açıdan.
Yani Boyan Bogdanovic'i işte, hiç konuşmadık yani. Bunu unutma. Mesela iki takımın benchleri arasında en iyi oyuncu bence şeyde New York'ta.
Yani ama çok ya tercih etmiyor. Yani onun üzerine evet. Oynamayı tercih etmiyor koç.
Aynen hakikaten şey almış. Leon Rose almış Boyan'ı. Şey gibi davranıyor hakikaten. Eline Schneider gelmiş Fatih Terim gibi davranıyor Bogdanovic'e. Sol açığa koyayım. Şey oynar mısın? 8 numara oynar mısın? Falan. Hani
Boyan'ı da Boyan'a oynatacak hocayı da alırım. New York Knicks'e eleman krizi.
Boyan'ı boyla oynatmak lazım. Boyan'ı boyla oynatmak lazım. Bu kötü şaka, bu kötü kelime. Şakaları da kötü yapanı ile iyi yapanı arasında fark var işte. Ben kötü yapanıyım, evet. Söyle iyi yapanıyım. Şimdi hocam Thunder Pelicans'a geçeceğiz. Şimdi
tamam.
Ben söyleyeyim burada soruları. Şimdi takdir edersin.
Buyur ki, abi.
Sen bu ülkenin Thunder camiasının da sadece bu ülkenin Thunder komünitesinin değil, Thunder camiasının önde gelen isimlerindensin.
Hamurunda varız.
Aynen abi, sen bu takımın mayasında varsın hakikaten yani. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. İlk önce Pelicans'la eşleştiğinizde sevindin mi? Hani play-in'ler başladığında Lakers'tan korktuğun açık da bu Kings'e karşı, şimdi sonuçta Kings daha sağlıklıydı. Örter sakat olmasına rağmen en azından en iyi oyuncuları, en iyi iki oyuncu da sağlıklıydı. Hani dün geçen sonucu seni mutlu ettim. Bu arada biz bu podcast'i play-in maçları bittikten 5 saat sonra çekiyoruz. Ha. Hizmetin hızından lütfen övün yani. Mutlu etti mi seni dün gece maçın skoru?
Açık konuşayım, çok etkilenmedim. Yani hangisi gelirse gelsin kafasındaydı.
Ha, çitlen bitti. Çünkü bunları bir diyordun yani.
Ya en başından şimdi Zion yok. Yani en büyük eşleşme problemini yaratacak oyuncunun da olmaması. Birkaç yani bir multiple weeks diyorlar yani. Birkaç hafta en az olmayacak ki böyle sakatlıklar biliyorsun genelde birkaç haftaya sınırlı kalmaz. Hani biraz daha uzayabilir özellikle Zion tweetinde.
Hamstringmiş zaten olay. Yani hamstring uzalı bir yer yani.
O yüzden çok şey yapmadım. Hani şu anda eşleşme açısından içim rahat öyle diyeyim ben sana. Birkaç farklı sebebi var bunun tabii.
Dün gece kafanı yastığa koydun uyudun yani.
Yo, başka işim vardı. yani kalktım. Yani yine uyuyamadım. Yani yine uyumadım bile. Yani sabah bir işim vardı. Ona hazırlanmam gerekiyordu. Bir işte sprint yarışını falan izledim. Bir de göz ucuyla baktım. King Pelicans maçına. Ama yani uyumak istedim. Uyudum yani.
Tamam. Okey. Peki sana şunu soracağım.
Buyur abi.
Herb Jones, Lee Murphy, Brandon Ingram kanat şeyi, ekibi. Hani Ingram kariyerinin ilk zamanları çok daha iyi bir savunmacıydı. Ancak savunması düştü. Sen bu ekibin sonuçta muhtemelen CJ McCollum'u gidinin üstüne atacaklar ve bu üçlü biri Dort'un üzerinden yardım savunması getirmek üzere J-Dub ve Shai'nin üstüne gidecek. Ve bu adamlar da ligin çok kaliteli birebir savunmacıları. Özellikle Trey Jones'la Herb Jones. Trey Murphy ile Herb Jones. Sen Shai ile J-Dub'ın bu ikiliye karşı sıkıntı yaşayacağını düşünüyor musun?
Bu ikiliye karşı sıkıntı yaşamanın çok fazla beklemiyorum. Çünkü bence Shai düzenli şekilde Herb Jones'un üzerine saldırmayacak abi. Yani bence orada guard piken rollerinin çok sık oynandığını göreceğiz. Ve işte atıyorum yani CJ McCollum'u almaya çalışacak karşısına. İşte Ingram'a daha fazla saldıracak. Bir de şimdi bu ikilinin şeyi bir yana abi. Herb Jones ve ki bu arada Herb Jones'a karşı bu sezon ilk maç kötüydü. Oklahoma'daki maç. Ama mesela geçen seneki play-in maçı, ondan sonra bu sezonki diğer maçlarda da hani Shai Gilgeous-Alexander neden All-Star seviyesinde bir topçu, neden MVP seviyesinde bir topçu olduğunu gösterdi. Hani o kadar da rahatsız edemedi bir maç hariç. Onu söylemek lazım. Herb Jones ile alakalı. Hani her ne kadar iyi bir oyuncu olsa da. Asıl mevzu ki bence. Şimdi CJ McCollum'u Josh Giddey'nin üzerine atıyorsun. Doğru. Okey. Hatta bence Valanciunas'ı bile atabilirsin. Yani farklı bir şey deneyebilirsin. Ama abi bu takımın şeyini bozamaz Pelicans. Yani bu takımın hücumdaki alamet farkası 5 numarasını dışarı çıkartıp düzenli şekilde topsuz hareketlilikle potaya gitmek. Yani bu takım sadece Shai Gilgeous-Alexander'la J-Dub'ın driplingleriyle potaya gitmiyor. Yani Josh Giddey eşleşmesini bulduğu zaman oradan düzenli şekilde forvetten ve dip çizgiden kat yapan bir oyuncu. İşte Dort potaya kat yapan bir oyuncu. Her ne kadar onun katları genelde olumlu sonuçla olumlu şeyler sonuçlanmasa bile. Ama bu takımın potaya gidişlerine toplu ve topsuz bence düzenli şekilde Pelicans'ın ben takip edebileceğini düşünmüyorum. Bir de zayıf taraftan işte Dort üzerinden yardım getirmek diyorsun. Doğru ama mesela ona böyle bir çok alışkanlığı yok abi şeyin. Ingram'la CJ'in. Yani iki pozisyon yapıp üç pozisyon, dört pozisyon yapmayacaklarını bence görebiliriz. Yani ya da doğru zamanda doğru anda orada olmayabilirler. Ben o yüzden Pelicans savunmasını çözebileceğimizi düşünüyorum. Bir de şu da var abi. Valanciunas'a bu takımın Zion olmadığı noktada belli ölçüde ihtiyacı var. Çünkü potaya gitmesi gerekiyor. İşte rebound katkısı alması gerekiyor. Ve fizik atması gerekiyor sahaya. Şimdi ama Valanciunas'ı sağ atmanın şöyle bir handikapı var Pelicans için. Bu sefer Chet Holmgren'in hücumdaki performansı hep yükseldi sezon içerisinde. Hep ayaklarına saldırabildi. İşte orada ayaklarını saldırabildiği için closeout'una saldırabildiği için bu onu tuttuğunda da özgüven olarak geri döndü. Ve Chet Holmgren genel anlamda çok iyi maçlar çıkarttı Pelicans'a karşı. Larry Nance atmasında şöyle bir handikap oldu. Yani tabii ki artıları var Larry Nance'in işte switch yapabiliyor diyorsun. İşte kısa ama fizikli bir oyuncu, iyi pasör vesaire. Ama bu sefer potaya gitme işine tamamen uzakta kalıyorsun gibi geliyor bana. En azından iki tane post-up çiziyorsun yani Valanciunas'ı bitirse de bitiremese de. Ve şey kembel kurucu konusunda bir katkısı olmuyor şeyin.
Aynen.
Larry Nance'in. Ben o yüzden şey olacağını çok düşünmüyorum. Ha, takım halinde bir şeyleri çözmeye çalışacaklar işte. Hani gömülme şeyin mesela solunu kapatmaya çalışacaklar. Jalen Williams'ı daha fazla işte Trey Murphy'nin el kol soktuğunu göreceğiz. Hani mesela J-Dub'la alakalı en büyük rahatsızlığı biraz oyun tarzı gereği de var ama çok az temas alıyor. Yani bu kadar çok yani bu takımın en önemli ikinci oyuncusuysan, bu kadar çok top kullanıyorsan yeri geldiğinde o serbest atış oranının daha fazla olması lazım. O faul alma işlerini biraz daha çözmesi lazım. Onu ne kadar şey olacak, ne kadar çözebilecek onu göreceğiz bence. Bu açıdan kritik olacak. Ama sorunun şeyine dönecek olursak ben çok fazla Herb Jones'la birebir oynamayacağı için o kadar rahatsız edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Hani switch
Çok
vermemeye çalışırlarsa da bu sefer Josh Giddey'nin kısa devrilmesi açılabilir. Dunk spot'a da Chet Holmgren'i koyduğum zaman ben hani oradan da skor üretebilirim gibi geliyor bana.
yani hocam senin analizlerinde ayrı bir lezzet, ayrı bir tat, onu da şey yapmak istiyorum, belirtmek istiyorum. Asıl sıkıntı bir de ya Pelicans'ın bench'inde şey yok. Hani Alvarado hariç oyuncu değiştirebilecek bir adam yok, o handikap. Mesela Thunder'ın bench'inde form olsun, formsuz olsun, şey olsun, işte Gordon Hayward var. Hiç değilse Isaiah Joe var. Isaiah Joe oyunu değiştirebilen bir adam. Ama Pelicans daha kötü bir takım olarak o şeye de sahip değil. Sürpriz yapabilecek oyuncuya da sahip değil. Çünkü CJ McCollum zaten yılların CJ McCollum'u. Herb Jones, Trey Murphy, bunlar çok iyi oyuncular ama çok rol oyuncuları. İşte Brandon Ingram gerçekten ligin en alt, hani yıldız seviyesi, yıldız oyuncu kime diyoruz? Bence Ingram'dan başlıyor. Yani Ingram'dan daha kötü olan ilk oyuncuya yıldız demiyoruz bence. Hani ligin en kötü yıldızı diyebiliriz Ingram'a o konuda maalesef. Ve hani Valanciunas'la Larry Nance Junior'da biri bir şey yapabiliyor, diğeri diğerini yapabiliyor. Hani iki oyuncuyu birleştirirsen iyi bir oyuncu olacak. Takıma bayağı bir yıldız olacak, şey hani bir avantaj elde edebilen, ama hani ayrı ayrı oynatıyorsun bu adamları da. Aynı insan olmadıkları için. Hani o yüzden ben Thunder'ın rahat, hani şey yap, sahanın içinde eğer böyle şey olmuştu ya, mesela işte geçen grupta da konuşmuştuk. Orlando Magic ilk maçı almıştı Toronto'dan. Böyle Toronto'ya
Evet.
playofflar kitlenmesi gelmişti bir maçlık. Öyle
DJ.
kitlenmeler yaşamazsa eğer Thunder, genç takımız ve ligin favorisi olarak, favorilerinden biri olarak gidiyoruz playoff'a, kitlenmelerinden biri gelmezse ben Thunder'ın çok rahat bir seri oynayacağını düşünüyorum. Senin var mı bana sorun?
Sana şunu soracağım. Abi bizim şeyle alakalı. Pelicans'tan ne görmek istiyorsun? Yani underdog takım OKC'nin neyini elinden alabilir? Ya da neyinden elinden almalı bunu bir seriye çevirmesi
Abi
için?
ilk önce açıkçası Jonas Valančiūnas'ın Holmgren'i çok zorladığı, özellikle hücum ribaundlarında bir maç bekliyorum ben. Çünkü hani özellikle ligin çok iyi savunma ribaund takımlarından biri Pelicans. Hücum ribaundu da çok ortalamalar ama Jonas Valančiūnas oyuncu kartı gereği iyi bir hücum ribaundçısıdır yani. Hani ki
Katılıyorum.
kalıplı da bir oyuncu, işte box out'ta rakibi oraya buraya itebilen bir adam. Ve bence buraya saldırabilir Pelicans. Çünkü hani Thunder pace'i çok, özellikle rebound'u aldıktan sonra pace'i iyi domine eden bir takım. Birden fazla handler'ıyla yarı sahayı hızlı geçtiği için, genç bir takım olduğu için, rotasyonu geniş olduğu
Evet.
için, rotasyonunda şütörler bulunduğu için, ikinci yaratıcılar, yani gerçekten iyi bir pace takımı. Ligin en yüksek pace'ine sahip olmasalar da 8. pace'i. İyi bir pace takımı bence. Pelicans öyle bir takım değil, Zion yokken hiç değil. O yüzden o, yani hiç değilse temiz rebound almasını engellemeli şeyin, Chet Holmgren'in. Ve Valanciunas da bunu yapabilecek bir adam. Bununla beraber mesela Dort, mesela 3 kanat oyuncusu da Dort'tan daha uzun Pelicans'ın. Hani orada da bence bir şey avantajları var. Fizik avantajları var. O yüzden ben hani ilk en bariz sıkıntı Thunder'ın rebound, ya buraya nasıl saldıracağını görmek istiyorum Pelicans'ın.
Bence
Öte
buraya Herb Jones'a da saldırabilir bayağı.
abi sesin gitti.
Buraya bence Herb Jones'a da saldırabilir abi, zayıf taraftan.
Tabii. Yani Najim Marshall'la da saldırabilir yani. Bunlar
Aynen.
aktif kanat oyuncuları.
Aynen.
Öte yandan abi şeyi görmek istiyorum. Ya Brandon Ingram Phoenix turunda çok iyi iki maç oynamıştı. Ve gerçekten şey gibi oynamıştı işte. Hatırlarsın zor girmişlerdi playoff'a. Play-in'den girmişlerdi sanıyorum. Ve hani bu takım Zion'sız, işte burası benim evim, benim takımım ve ben buranın en iyi oyuncusu olduğumu göstereceğim demiş ki Ingram'ın son iyi hatırladığımız hali o. Ingram'dan öyle bir maç bekliyorum. Yani bugün hani kafasının üstünden atacağım Dort'un 30 sayıyı ve kazanacağız bugünü. Görmek istiyorum çünkü ya iyi bir savunma takımı Thunder. Ligin en iyi 4. savunması. Ama hani mesela Brandon Ingram için Lou Dort'a karşı eşleşme oynamak o kadar da büyük sorun olmamalı. Hani bence bir iki maçında da Ingram'ın sahaya ağırlık koymasını bekliyorum. İstiyorum. Görmek istiyorum.
Hı hı.
Onun dışında ama Zion da gittikten sonra Zion kendi başına çok büyük bir kütle ve o gidince onun yerini doldurman da mümkün değil ki Zion olsa bile bence turun favorisi Thunder olacaktı. Hani o yüzden seriyi bir seri haline getirmesini, hani erkenden beyaz bayrak sallamamasını istiyorum Pelicans'ı ve bunu yapabilecek yolları da var bence. Hani en azından dördüncü maça heyecanla oturabilelim. Onu talep ediyorum şeyden. Senin çılgın tahminini alalım şimdi hocam.
Çılgın tahmin önce şunu ekleyeyim abi. Pelicans'la alakalı. Birincisi evet Zion yok. Evet işte rotasyonuyla alakalı bazı sıkıntılar var ama ne olursa olsun bu takım tehlikeli bir takım. Yani tek maç özelinde gidecek olursak mesela atıyorum. Hani ilk maç mesela bence çok büyük bir sıkıntı olmayacaktır. Çünkü play maçıyla ilk maç arası çok fazla zaman yok. Hani ben o maçı OKC'nin farklı kazanabileceğini düşünüyorum. Ama bence zaten seri ikinci maçla birlikte başlayacak. O çok önemli olacaktır. O ikinci maçı, o Pelicans'ın reaksiyon maçını kazanabilmek. Şu var. Birincisi Pelicans tehlikeli bir takım. Ne olursa olsun. İşte Ingram eli tuttuğu zaman 40 atabiliyor. CJ McCollum kötü durumda ama eli tuttuğu zaman işte 30-35'leri bulabiliyor. Valanciunas belli 1-2 maçta işte 8 tane hücum ribaundu alıp buradan işte post-up'larda 20 sayı üretebilir ve bir anda Pelicans'ın hücumunu çok yüksek bir standarda çıkabilir. Belki bir maç. İki maç bir ihtimal. O yüzden o tehlikeli takım olma halleri devam ediyor. O yüzden bizim yani düzenli şekilde hani her pozisyonu, her maçı aynı disiplin oynamamız lazım. Bence bu genç takım olmamızın da şeyiyle birlikte biraz onun sıkıntılarını yaşayabiliriz gibi geliyor. Mesela ilk maç olmasa bile ikinci maç ya bu takım ilk yarıyı 20 sayı geride niye kapattı? Yani ne saçmaladı bu takım ilk yarı diyebiliriz. Ama diğer taraftan da Pelicans çok çabuk düşebilen bir takım. Yani çok böyle elindeki maçları verebiliyor. İşte bazen maçın kopup gideceğini hissettikleri an özellikle Ingram gibi CJ McCollum gibi oyuncular orada kaybolabiliyor. Ve bu bağlamda bence biz de orada vurmayı çok iyi beceriyoruz. Yani ben çılgın tahminimi bu da bağlayayım. Ben OKC'nin kazandığım maçların en az iki tanesinde 18 sayı üzerinden geri dönüp kazanacağını düşünüyorum mesela.
Oha. Evet. Çok çılgın. Çok çılgın. Benim çılgın tahminim Jalen Williams bir maç 20 sayı atar. Jalen uzun olan.
20 sayı mı atar?
Ha. 5-3'lük.
Güzel.
Öyle.
Seri tahminin?
4-1 Thunder.
Ben yine de 4-2 diyeceğim ya.
4-2. Eyvallah.
Aynen.
Evet şimdi hocam bu acayip bir seriye geldik. Açılışı sen yap. Ben evet. Bana yakışmaz. Açılışı bana yakışmaz.
son eşleşmemiz New Orleans değil. Denver Nuggets, Los Angeles Lakers. Geçen sezonun bir rövanşı gibi olacak. Şimdi geçen seneki eşleşme tabii ki 4-0 bitti ama çok yakın geçen maçlar da vardı ve hani bütün playoff döneminde duyduğumuz, gördüğümüz kadarıyla LeBron James'in de bir sakatlığı da vardı. Sakat oynadığını düzenli şekilde duyduk, ettik. Şimdi Lakers sağlıklı. Denver'a karşı da taze ayaklar olacak. Ki şunu söylemek lazım. Lakers ilk play maçını kazandı ve maçı da ilk play maçı kazandığı için bu maça kadar yeteri kadar dinlenme vakti de oldu. O yüzden hani ben seriye direkt sıcak bir şekilde başlayabileceklerini düşünüyorum. Abi sorum şu. İlk sorum. Denver geçen sene hep bir kontrol üretti Lakers'a. İşte Lakers Davis de Jokic savundu. Rui Hachimura ile Jokic savundu. Birkaç pozisyon LeBron'la Jokic savundu. Hani hep bir şeyler yapıldı ve bir şeyler denendi. Şimdi bunların hepsi cevabı da var şeyin. Jokic'in ve Denver'ın. Lakers başka ne katabilir ki ortaya?
Abi zaten yani Denver'a karşı bir şey, hani Denver'a karşı bir şey denemenin ne kadar çözümü var ki? Yani yok işi durdurabilen bir adam gördük mü? Yani böyle bir şeye tanık olduk mu? Olmadık. Yani o yüzden burada işte bu sene benim duyduğum en iyi basketbol koçuydu. Sizin koç Deño, Deño.
Dekme.
Onun Deño. Onun dediği şey ya hani sürekli sorunlarınızı çözerek oynayamazsınız basketbolu. Biraz da iyi yaptığınız şeylere odaklanmanız lazım. Hani
Aynen.
Denver'ın sıkıntısı zaten bu konuda şey. Çok iyiler. Yani Denver çok iyi. Yani Denver iyi olmak konusunda Denver'ı geçemediğin için zaten Denver'ı eleyemiyorsun. Yoksa zaten sorun şey değil. Yok hiç savunabilmek değil. Mesela LeBron'u nasıl savunacaksın? Ne var yani? Aaron Gordon atacak üstüne. Hani ama LeBron durduracak mı? Durdurmayacak. Ancak Denver'ın iyiliği Lakers'ın iyiliğinden daha iyi bir iyilik hali. Ki zaten Denver'a karşı bir şans verecekse bu mesela Celtic final olası herkesin kafasındaki final eşleşmesini şey yapacak olursak konuşacak olursak mesela Celtics'e karşı tek şans veren şey de Celtics'in bazı anlar Denver'dan daha iyi olmayı başarıyor olması. O yüzden ben Lakers'ın odaklanması gereken sorunun işte yok içine açacağız, şunun üstüne ne açacağız. Zaten elinde malzeme de yok yani. Jackson Hayes'i mi atacaksın yani? Ne yapacaksın? Teron Prince'i mi atacaksın? Anthony Davis tutacak. Aaron Gordon'ın şeylerini ilk elden almaya çalışacaksın ve sonra pick and roll'da yardım getireceksin şey tarafından. Topçu taraftan. Yani çok acayip bir şey olacağını düşünmüyorum. Opsiyonlar da olduğunu düşünmüyorum. O yüzden önemli olan kendi oyununa odaklanması lazım. Şeyin ve burada şunun altını çizmek lazım. Ben bu seriler arasında en açık pace farkı bu eşleşmede. Lakers Lig'in 4. pace takımı, Denver Lig'in 27. pace takımı. Hani NBA'de pace'in nasıl yaratıldığını biliyoruz artık. İşte canlı top kazanarak, geçiş yakalayarak, rakibi kötü şutlara yönlendirerek. Şimdi Lakers'ın pace yaratma konusunda Denver, ya yani Denver için kötü şut yok çünkü 24 saniye, 20 saniye savunma yapıyorsun. O 4 saniye kala Jokic'e topu verdiğinde Jokic anlamlı bir şut bulabiliyor. Saçma sapan kaldırıp atmıyor. Saçma sapan kaldırıp attıkları da iyi şut oluyor esasen. Çünkü şey olmuyor. Rakip ağzında oluyor yine. Bu adam her şutu sokuyor diye. O yüzden arkada 4'e 4 rebound pozisyonu falan bırakıyorsun en kötü ihtimalle. Ama Lakers Denver'ı ters ayakta yakaladığı zamanlar bir pace yakalayabilirse Denver'ı oyun ezberinden bir müddet uzaklaştırabilir. Çünkü Denver ne olursa olsun yarı saha savunmasında yerleşmeyi seven bir takım. Çünkü yıldızı yok hiç. Yani yıldızın neyse sen de o olursun. Denver'ın yıldızı yok hiç olduğu için geriye koşmayı sevmiyor. Ama iyi şey yapıyor. Yarı saha savunması yapıyor ki bence yok hiç çok iyi bir yarı saha savunmacısı. Şey olarak. Evet switch yapamıyor falan ama gap savunması konusunda ligin en iyilerinden. Bence en iyisi hatta. Hani oturmayı seviyor savunma işte Aaron Gordon'ın topa baskı yapmasını seviyor. İşte KCP'nin o perdeleri kovalamasını seviyor ama geçişte bunu yapmak zaten daha zor. Onun yüzden onu yapmayı sevmiyor. O yüzden Lakers'ın bir ölçüde yarı sahadan kurtulmayı başarması lazım. Bunu da başarabilir çünkü tempo ayarlamak konusunda tarihin en iyi oyuncusu var elinde. Ne kadar 40 yaşında olsun olmasın. Tarihin en iyi oyuncusu tempo belirlemesi konusunda LeBron James. LeBron'un iyi başladığı, oyunu domine ettiği, oyunun geçişini domine ettiği, hani Miami Heat bazen şey oluyor ya böyle bir maç falan sanki Miami Heat LeBron'u izliyormuş gibi hissediyorsun kendini. O maçlarda Denver'a karşı bir şey yaratabilir. Alan yaratabilir Lakers. Hani ne yapabilir, ne edebilir sorusuna cevap olarak ben Lakers savunmada yok içe başka bir savunma coverage'ı göstermek zaten ne göstereceksin? Coverage'ı inşa etmen falan lazım onun için. Ondan ziyade aradaki farkta kendinin daha iyi yaptığı şeylere odaklanması lazım. Bu bir Lakers neyi iyi yapıyor Denver'dan? Bir daha iyi geçiş oynuyor. İki şey daha iyi çizgiye gidiyor. Ligin şey konusu zaten. Hı-hı. En saçma sapan. Ligin en fazla çizgiye giden dördüncü takımı yüzde olarak ve rakibini en az çizgiye gönderen de ikinci takım. Yani aradaki fark inanılmaz uçuk. Ki zaten o free throw farkında da en yakın rakibinin iki katı üstünde Lakers. Hani oyunun karar vericilerinin bunlar olmasına şey yapması lazım. Oyunun kaderini oraya kadar götürebilmesi lazım Lakers'ın bence. Ne yapması gerekiyor diye soruyorsam.
Ya pace konusunda ben sana şunu söyleyeyim. Abi, özellikle bence Denver'daki maçlarda Jokic ve Denver bayağı tempo kasacaklar ya maç başlangıcında. Yani ben şey düşünüyorum. Geçen sezonki seriyi de hatırlıyorum. O seride de mesela Denver sürekli koşmuştu. Sürekli saldırmış. Yani Jokic özellikle geçti AD'den çok daha çabuk kat ediyordu rakip potaya. Ve bu sefer de köşedeki şutörleri bularak maçları çok iyi başlıyorlardı. Ki bence Lakers'ın yapması gereken iki tane çok temel nokta var abi. Birincisi Denver'a karşı kötü başlayamazsın. Çünkü Jokic ve Jamal Murray bitiyor yani. Kontrol ediyorlar bütün maçı. Ve geçmiş olsun yani. Sen döndüğünü zannediyorsun ama orada Jokic tak iki tane bir post-up çiziyor. Jamal Murray iki tane pull-up şut sokuyor ve KCP zaten o anada hep en kritik yerde o en kritik üçlü sokar. Ve sen yani yalancı bir rüzgar yakalamış oluyorsun. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle Lakers'ın maçları çok çok iyi başlaması lazım. Yani ekstra yoğun başlaması lazım. Bu bir. İkincisi, Jokic'in kenarda oturduğu bölümler genelde ilk çeyreğin sonlarında işte iki dakika kala falan kenara geliyor. LeBron da böyle genelde biraz daha kısa stintlerde oynuyor. İşte 6 dakika oynuyor, işte 3 dakika kenara geliyor falan filan. Jokic'in kenarda olduğu bölümler muhtemelen LeBron'un sahada olduğu bölümlere denk gelecek. Lakers'ın o bölümleri katiyen ama katiyen kaybetmemesi, hatta kesinlikle 8-10 sayı bandında belki fark atarak evet. kazanması lazım ki o maçları Jokic'in dakikalarını, Jokic'in kenarda 30 dakikaları daha azaltsın. Bir de şöyle bir şey oluyor abi. Denver mesela playoff'la da biliyoruz. Kötü başladığında çift haneli sayı geri düştüğünde bu birçok takım yapıyor bunu. En güvendiğin şeye gidersin. Jokic bu takımın en güvendiği oyuncu. Jokic'in post-up'ları bu takımın en güvendiği ana silah. Jokic'i Denver'ın oyununu tamamen şey yıkmak lazım. Jokic'in post-up'larını, etrafındaki oyuncuları tamamen soğutmak lazım. Jamal Murray'e o şeyi vermemek yani o ateş çekecek ortamı
faktör olmasına izin vermemek lazım.
Katılıyorum. Yani ve şey oluyor abi. Denver'ın mesela geçen sene kaybettiği maçlara bak. Ya da işte önceki playoff dönemlerinde oyunu tamamen Jokic üzerine yıkıyorlar. Onu yaparken de KCP, Jamal Murray, Aaron Gordon, MPJ bu adamları unutuyorlar. Yani koç çok fazla oraya yönlendirdiği için. Maç sonu ne oluyor? Jokic yoruluyor. Ve maç sonu geldiğinde muhtemelen takımın kalanı da çok soğuk olduğu için muhtemelen maç sonlarında o kadar iyi oynayamayabiliyor. Dolayısıyla Lakers'ın hem Jokic kenarda 30 dakikaları çok ciddi şekilde kazanması lazım ki Jokic kenarda oturamasın. Hem de Jokic'e karşı yapabileceğin tek şey abi her pozisyona dövüşmek ve onun çok daha fazla topla ve fiziksel anlamda aksiyona girmesini sağlamak. Başka bir şeyin yok yani başka bir şansın yok. Çünkü teknik anlamda o adamı durdurmanın bir imkanı yok abi yapamıyorsun. Yani ne yaparsan yap, ne denersen de o adamın hep bir çözümü var.
Okey.
Bilmiyorum. Ekleyeceğim bir şey var mı?
Katılıyorum. Sadece şey yani şeyi biliyoruz. Bunu sezon içinde çok övdük. Yok içsiz dakikaları oynamak için bir planı var Denver'ın. Geçen senelerden fiyatla. O yüzden yok içsiz dakikaları kazanmak o kadar kolay olmayacaktır. Ama LeBron'un da belli bir fark yaratabileceğini inanıyorum ve bence X faktörlerden biri de şey yani D'Angelo Russell formda ve D'Angelo Russell aklı başındayken bence fark yaratan bir oyuncu. Sen sorunu sor ben ona göre cevaplayayım o zaman.
Geçen sene onun kafasını girmeye başarmıştı Denver. Hem Bruce Brown'un bazı maç sonu açıklamaları hem saha içerisinde sürekli onun üzerine gitmeleri yani yine böyle bir şey görme şansımızı, ihtimalimizi nasıl görüyorsun?
Eşleşecek mesela Christian Brown mu? Yani D'Angelo Russell bence avantajlı bir eşleşme yapılacak. Bruce Brown ciddi iyi bir savunmacı yani. Onu da şey yapmayalım. Evet, hücumdaki varlığını yok hiç. Her coverage zaten çok iyi oynadığı için absorbe edebiliyorsun. Ama savunmada iyi bir parça ve o parçayı da yerine koyduklarını söylerim. Peyton Watson başka bir oyuncuya, başka bir katkı veriyor takıma. Hani Peyton Watson'ı D'Angelo Russell'ın üstüne atmak gibi bir şey denerler mi? Denerlerse D'Angelo Russell maç başına 15 tane serbest atış kullanır mı? Hani bunlar soru işareti tabii. O yüzden şey olacağını düşünüyorum.
Sordum.
Efendim?
İlk beşinde baktığın zaman işte KCP var, MPJ.
KCP tutar. Yani eşleşmeler muhtemelen yarı saha eşleşmeleri şey olur. Murray Reeves, Gordon LeBron,
Aynen.
KCP D'Lo, Porter Hachimura, Jokic, Anthony Davis olur.
Evet.
İki tarafta da
Yani
ben işte
ben saldırabilir.
yani ben D'Angelo Russell'ın burada en azından yarı sahaya kaldığında hücum biraz sorun çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Hoş LeBron bu sene çok iyi şut atıyor da orta mesafe yönetmek konusunda bence Austin Reeves'ten daha iyi konumda bu sene de. Hani Reeves'e o konuda çok güveniyordu Lakers. Geçen seneki playoff run'da özellikle kime karşı oynamıştı bir maç? Memphis'e karşı ilk maç galiba.
Memphis. İlk maç
Aynen.
aynen.
Şey o yani ciğer söker gibi almıştı maçı Reeves. Ancak bu sene Dilo o işte daha iyi ve orada fark yaratması gerekecek. Bir de şeyi de atlamamak lazım. Dinwiddie de aynı şeyi yapabiliyor. Yani oradaki beceriyi ikiye katlayabiliyorsun. Ya ben Dinwiddie aptal bir adam ama bence faydalı bir oyuncu çok rol vermediğin zaman. O yüzden çok övmüş gibi oldum ama ben seviyorum Dilo'yu. Özellikle Dallas döneminde çok beğeniyordum ilk 6 ayında. Neyse
Dinwiddie.
Dinwiddie. Evet. Ve şey bence şundan not düşmek lazım. Aaron Gordon çok büyük bir fark yaratıcı hücumda da Denver için. Çünkü ligin en iyi kat yapan oyuncusu. Açık ara. Ama bence Hachimura iyi bir fizik Gordon'la eşleşmek için. Mesela Celtics'te öyle bir fizik yok pek. Hani Tatum
Katılıyorum.
uyuyor. İşte mesela Thunder'da da öyle bir fizik yok. Ama Hachimura Gordon'la iyi eşleşebilir ve bence Denver'ın yarı sahadaki hücumunu ilk kıracak şey ne Jokic'i tutmak ne Murray'i tutmak. Çünkü onların pick and roll oynamasında zaten cevabın yok. Ama Aaron Gordon'ı non faktöre çevirdiğin an bence maçı çok yakınlaştırıyorsun. Çok hani hata marjına düşüyor maç bence. O yüzden Hachimura Gordon eşleşmesinin bu serinin en kritik, en ağır eşleşmesi olduğunu düşünüyorum ve Hachimura Avel bir oyuncudur normalde. Çok iyi bir savunmacı değildir. Ancak ya you had one job yani bu seride. Boş şut sokacaksın. Gordon'a karşı çok uyanık olacaksın ve fiziksel olarak Gordon'la top arasında kalacaksın sürekli. Hani eğer bunu başarabilirlerse ki Gordon'ın şeyden çıkması Denver'ın kolay şutlarını elinden alır. Denver'ın kolay şutlarını elinden alması Lakers'ın yaratabileceği tempoya dönüşür. Lakers'ın yaratabileceği tempo, Lakers'ın pace farkında şeye olmasını kendine ibreyi kendine çevirmesi anlamına gelir. Yani üst üste toplayacak olursak bence Lakers'ın kazanma yolu Hachimura'nın savunmasından başlıyor Gordon üzerinde.
Davis için ne düşünüyorsun abi?
Ne için?
Anthony Davis.
Anthony Davis. Davis kariyerin en iyi sezon, ikinci sezonunu geçiriyor. Yani o Lakers'taki ilk sezonundan beri çok sağlıklı kaldı. İstikrarlı belli istikrara ulaştı hücumda. Ama hani şimdi eskiden dediğim hani ilk iki Lakers takımında yanında pivotla oynadığı zaman şey yapabiliyordu. Entin şey yok işe karşı iyi maçları vardı. Özellikle pandemi patlamadan hemen bir hafta önce Lakers Denver'ı deplasmanda yenmiş. Çok net hatırlıyorum ama maç yok içi uzatmaya gitmişti maç. Denver'ı da uzatmaya gitmişti maç. Lakers'lı dinleyicilerimiz Şafak hatırla bunu. Hatırla bu maçı. O maç çok iyi savunmuştu Jokic'i Davis. Hatırlıyorum mesela ama onun alameti farikalarından biri. Bir Gordon yoktu. O kadar iyi bir kat şeyi yoktu. O yüzden Jokic'in birebirleri biraz adacığın içinde oynamaya dönüyordu. Bir de Lakers iki uzunla sahada kalabiliyordu. O yüzden açıyı da kapatabiliyordu. Şimdi Jokic'i birebir savunmak yardım gelmiyorken herhangi bir taraftan gelmeyecek çünkü. İmkansız bir görev. O yüzden yok hiç işte 40 60 diye Davis'i yorumlamamak lazım. Ancak Davis bu sene iyi fena sağlıklı da kaldı, istikrarlı da oynadı. Ya bu şeyde biraz iyi pick and roll çözüp, bir iki tane pick and roll çözüp biraz da orta mesafe atması lazım. Hani Davis'in hücumda çalışması lazım ve yani lütfen üçlük atmayı deneme, yapma yani. Hani çünkü direkt kaçıyor elden. Hem takımın temposu kaçıyor, hem takımın ritmi kaçıyor. Davis'in biraz böyle klinik bir performans ortaya koyması lazım. O yüzden ama ben Davis'in bunu yapabileceğine inanıyorum açıkçası. Bence iyi bir sene geçiriyor Davis.
Çılgın tahmin.
Çılgın tahmin. Bir maç D'Angelo Russell'la Spencer Dinwiddie 45 sayı atar toplam.
Ben de şey diyecektim. Hachimura bir maç 25 sayı atar, Lakers o maçı kazanır.
Yani, olabilir. Çılgın tahmin. Torrent Prince sağın içine sıçar. Böyle çıkarıp sıçar.
Kardeşim o adamın sıçması haber değeri taşımıyor ki.
Abi yok, ben hani literal manada
anladım
hani,
ya, anladım. Anladım be kardeşim, anladım ya.
Ben bu arada hani biraz da kişisel, dünyanın en kötü şaka anlayan adamıyım. Yani gerçekten hiç şaka anlamıyorum. Öyle bir derdim var maalesef. Allah, hastalık yani. Evet. Aynen, başka dert vermesin. Başka seri tahmini senden alayım.
Yakın bir 4-1 diyorum abi ben.
Yakın bir 4-1. Ben de 4-2'ye daha yakın bir 4-1 diyordum. Sen 4-1 diyorsan ben de 4-2 diyeyim.
Okey.
Kafada aynı oynamışız seriyi. Ulan soru almadık. Arkadaşlar 1 saat 20 dakikada bitti podcast. Evet. Olsun ama iyi konuştuk.
Tabii. Bu bir preview podcast sonuçta.
Evet, sonuçta preview podcast'i. Şeyde daha analiz yapacağız. Hoca bunu şey yetiştirebilir miyiz ya? Orlando maçı 6 saat 6'ya kaydedebilir miyiz bunu? Atabilir miyiz tweet?
1 saate kadar yayınlar.
Tamam, budur nokta. İşte benim adminim. Neyse hocam, şimdi bu hafta çektiğimiz, cumartesi çektiğimiz için podcast 4. bölüm oldu. Hani biz sağ olsun alıntılar, ele videolu alıntılar başımızın tacı. Desteğinize mutluyuz. Devamını dileyelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz muhtemelen ikinci maçlar bittiğinde, hedefimiz o oluyor biraz. Tüm ikinci maçları izlemeye çalışıyoruz. İkinci maçlar bittiğinde tüm serilerin üzerinden tek tek geçtiğimiz, kısa kısa geçtiğimiz, sizin de sorularınızı cevapladığımız, muhtemelen 3 saat falan süren, o podcast hakikaten 3 saat sürüyor. Bir bölümle karşınızda oluruz önümüzdeki hafta. O zamana kadar ben herkese esenlikler dileyim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı hocam?
Benim ekleyeceğim bir şey yok abi. Ben de dinleyenlere çok teşekkür ederim. Yine senin de dediğin gibi alıntı ve videolu alıntı özellikle hakikaten çok keyiflendirici oluyor. Devamını diliyoruz insanlardan, halkımızdan.
Tamamdır. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.